Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Türkiye'deki siyasetin genel durumunu, manzarasını değerlendireceğiz. Dış politikaya da değineceğiz. Bir ufuk turu yapacağız. Profesör Baskın Oran'la birlikte. Merhabalar Baskın.
Selamlar, kolay gelsin.
Şimdi öncelikle sıcak gelişmelerden başlayalım. Yani en son işte Enis Berberoğlu üzerinde odaklanan bir tartışma var. Bu tartışma biraz dallanıp budaklandı. Ve bir ucu da gitti Anayasa Mahkemesi'ne dayandı. Işıklar yanıyor, sönüyor tartışması birdenbire ortalığı kapladı. Bunlar aslında senin de daha önceki sohbetlerimizde vurguladığın gibi ve benim de altını çizdiğim gibi genel sistem krizinin semptomları, dışa vurumları diyebiliriz. Tek tek su yüzüne çıkıyor bunlar. Ama aslında altta bir herhalde bütün bunların işaret ettiği bir şey var. Yani Türkiye'deki motor herhalde su kaynatıyor fena halde. Denebilir mi denemez mi bilmiyorum. O konudaki görüşünü de almayı da istiyorum. Şimdi bu son gelinen nokta nedir? Bize neyi anlatıyor? Bu bir bu tartışmadan Anayasa Mahkemesi sıyrıklarla mı çıkar? Yoksa algısı, imajı, saygınlığı iyice yaralanmış olarak mı çıkar? Bunu da tam olarak kestirmek mümkün değil gibi gözüküyor. Ne dersin?
Şimdi efendim şöyle başlayayım istersen. Bir yargıç buldular. Onun vasıtasıyla Türkiye'yi Batı blokundan attırmak istiyorlar.
Tek kişi üzerinden. Akın Yeni Gürlek. Seyyar yargıç mı bu?
Akın Gürlek.
Evet.
Şimdi bu şimdi buraya geleceğim. Bu yargıcın sabıkası çok. Ben felsefesinden başlayayım işin. Öyle yapmayı seviyorum ve doğrusu da odur. Tek adam yönetimi, otokratik başka yönetimlerle kol kola girmeden ve sonuç olarak kendisini Batı hukuk düzeninden attırmadan rahat etmeyecek. Çünkü Batı düzeninde kalırsa ayakta duramaz, gitmek zorunda. Bunu
bu yani iki kere iki dört gibi aklımızda tutmamız gereken bir...
Evet, bu yani Batı'dan uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü Batı'nın içinde kaldığı, Batı düzeninin demokrasi ve hukuk demek olan Batı düzeninin içinde kaldığı sürece tek adam olamaz. Tek adam rejimi olamaz. Olay budur. Şimdi bunun son örnek, iki tane örneğini gördük. Biri dış politikada, biri iç politikada, yargıda. Dış politikada olay Maraş'ın açılması. İşte bugün yazdım. Maraş 1974 Kıbrıs çıkartması sonucu TSK'nin yönetimine geçti ve hala 46 yıl orada duruyor. Oysa Kipriyano denktaş görüşmelerinde bunun Rumlara iadesi görüşüldü. 1984'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 850 sayılı kararı aldı. Birleşmiş Milletler yönetimine verilecek ve burası sahiplerinden yani tamamen Rum'du şeyleri nüfusu. Nüfusunun dışında kimse buraya yerleştirilmeyecek diye 850 sayılı karar var. O 850 sayılı karar da 841 sayılı karara dayanıyor. Yani bunları bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Felsefe şudur. Kendisini Batı dünyasından attırmak. Şimdi bunu bir yargıç tespit ettiler. 3 yıldır mecliste de bu görüşüldü. Bunu mahkeme mahkeme gezdirip inanılmaz kararlar aldırtıyorlar. Mesela bu şahıs şu anda 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. En başta bir 10 yaşındaki bir kıza kronik tecavüz olayında şey verdi. O olayda bir takım politikacıların, makbul politikacıların oğullarının isimleri geçiyordu. Orada gizlilik kararı verdi. Ondan sonra artık kendisinin ağır ceza mahkemelerinde görevlendirildiğini görüyoruz. 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'i mahkum etti. Oradan 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne transfer edildi. Neden? Çünkü orada çağdaş hukukçular serbest bırakılmıştı. Oraya transfer edilmez, onları tutuklattı tekrardan. Arkasından 22 Barış Akademisyenine 2019 Temmuz'unda mahkumiyet verdi. Hapis. Arkasından daha bu tarafa gelince belleklerimiz daha beraklaşacak. CHP İzmir, pardon İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu 9 yıl 8 aya mahkum ettirdi. Bundan 3 ay sonra Sözcü Gazetesi olayı patlak verdi. Gene aynı 37. ağır cezada. Ondan sonra 14. ağır cezada çok yani iktidarın en önem verdiği olay gündeme gelmişti. Bu MİT tırları hikayesi. O MİT tırları hikayesi çok şeyli bir olay, yani netameli bir olay.
Karmaşık.
Burada MİT ajanlarının dinlenmesine karar verilmişti. Onların dinlenmesi kararını kaldırdı. Aynı 14. ağır cezada Can Dündar'ın mallarını müsaade etti. İki evini. Onun arkasından işte bu son olay artık yahu nereye gidiyoruz dedirten olay, ki çoktan nereye gidiyoruz demek lazım. CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun davası. Evet. Burada Anayasa Mahkemesi kararını dinlemeyeceğini ilan etti. Bu nasıl oluyor? Yani bu yargıcı, ben çok merak ediyorum. Ne kadar cesur, cüretli bir yargıç. Ben anlamıyorum bu işi. Yalnız tabii arkasının çok sağlam olduğu anlaşılıyor.
Yani iktidar sadakati herhalde buradaki belirleyici kriter.
Tabii ama o iktidar, arkasındaki iktidarın ne kadar garantiyi arkasındaki iktidardan alıyor, ama o arkasında kendisine garanti veren iktidarın ne kadar garanti sahibi olduğu söz konusu. Şimdi Şentop dedik, yani ben dedim Allah Allah bu ne demek acaba? Hatırlarsan millet meclis başkanı Şentop,
Mustafa Şentop, evet.
Mustafa Şentop dedi ki dur bakalım dedi, birinci derece mahkemesine karar verecek dedi. Ya meğer biliyormuş ne karar vereceğini. Akın gün 14. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi olarak ben tanımıyorum dedi Anayasa Mahkemesi kararını. Ben dedi mahkumiyet verdim dedi. Olmaz dedim dedi. Ben kararımı değiştirmiyorum. Yeniden yargılamıyorum dedi. Yahu bir hakim nasıl Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymaz? Kardeşim bırak Anayasa Mahkemesi'ni. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı geçerli değil bu memlekette. Anlatabiliyor muyum? Onun için şu anda eğer tek bir cümleyle özetlemek lazım gelirse çivisi çıkmıştır. Türkiye'nin çivisi çıkmıştır.
Artık bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz diyorsun.
Evet. Yani bunu tespit etmek kadar insana ağır gelen hiçbir şey yok.
Öyle, doğru.
Çünkü biz, yani benim kuşağım 3 tane askeri darbeyi yaşadı ve bunların ne kadar rezil bir şey olduğunu biliyor. Bizzat içeri yatarak, bilmem ne yaparak, işinden, memuriyetten atılarak öğrendik biz bunları. Ondan sonra en kötü askeri, pardon, en kötü sivil yönetim en iyi askeri yönetimden iyidir dedik. Perişan olduk. Çünkü böyle bir şey yani hiç kimse beklemezdi. Yani gittikçe şimdi benim teyzem vardı. Allah rahmet eylesin. Bundan 40 sene falan önce öldü. Ben o zamanlar çocuğum, 7-8 yaşında çocuğum derdi ki bana, Oğlum, ko dedikçe ziyana gidiyorsun derdi. Yani ko dedikçe dur, sakinleş dedikçe yaramazlık yapıyorsun derdi. Bu şu anda tek adam yönetimi artık hiçbir umudu kalmamışçasına rüzgarı arkasına almış. Şu sıralarda çok meşhur olan ve çok doğru bir tabir olan duvara doğru, duvara vurmaya doğru hızla gidiyor.
Evet.
Ama Türkiye'de gidiyor yahu. Hem dış politika açısından hem iç politika açısından.
Öyle. Peki şunu soracağım Baskın. Tek bir adam buldular dedin. Bir yargıç buldular dedin. Yani bu işi yürütmek tek bir kişiyle mi? Tek bir kişiye mi kaldı? Başka yargıç
Hayır
bulamadılar
canım,
anlamında mı söylüyorsun?
O şahıs ekibiyle dolaşıyor.
Evet.
Şimdi bak geçen gün Özgür Özel miydi CHP'nin milletvekili? O çok dikkate değer bir genç o. Eczacıymış. Ha, bizim hanım da eczacı. Ona çok sempati duyuyor iki kere. Özgür Özel bu şahsı tekerlekli giyotin olarak nitelendirdi. Mobil giyotin. Şimdi bu çok ilginç bir benzetme tabii, fakat giyotin 1790'ların icadıdır. Halbuki daha önce Osmanlı imparatorları, diyelim ki Van'da bir
isyan
oldu veyahut da Çorum'da bir isyan, kimdir onlar? Çapanoğulları, Yozgat. Yozgat'ta bir isyan oldu diyelim. Celladını yollardı. Celladı gider, adamın kafasını keser, İstanbul'a getirirdi. Ama tabii bir ay gidiş, bir ay geliş. Nasıl bozulmayacak? Bal kavanozunun içine koyardı kafayı. Bozulmasın diye. Bal malum antibiyotiktir.
Evet.
Hani neye benzeteceğimizi şaşırdık.
Peki soranlar var. Onun için ben de merak ediyorum. Hakimler Savcılar Kurulu, madem böyle bir gezgin seyyar giyotin var, madem bir tek kişi böyle göze batırıcı bir şekilde böyle davranıyor, HSK ne güne duruyor? Yani bir işlevi
yahu,
var mı?
Yahu bu şeyi hakimi hangi önemli dava varsa o mahkemeye tayin eden YSK.
Hakimler Savcılar
ya,
Kurulu.
Kadı yapıyor bunları.
Ama bunun
kime
bir şikayet mercinin
ediyor
olması lazım.
Ha?
Bunun bir şikayet mercinin olması lazım. Kim karar verecek bir yargıcın veya savcının görevini suistimal etmesiyle ilgili şikayetler konusunda?
Şimdi bak, üç tane erk var. Meclis, hükümet, yargı. Ha, bir de dördüncü kuvvet denilen medya. Şimdi bunları teker teker alalım. Meclis kaput. Çünkü Bahçeli'nin yardımını alan tek adam yönetimi istediğini yapıyor. Şak diye kanunu çıkarıyor her istediği kanunu. Hukuka uygun olsun olmasın.
Tamam.
Yürütme tek adam rejimi. Yargı bu vaziyette. Dördüncü kuvvet denilen medyanın %95'i tek adam yönetiminden ihale alan iş adamlarına ait gazeteler ve siteler. Peki bunların dışında medya yok mu? Var. Ama bir türlü açılamıyor. Halk TV, şeyin başındaki, Fox'un başındaki portakalı uçurdular. Halk TV devamlı kapatılıyor. Tele1 devamlı kapatılıyor. Yani emniyet subabının olması lazım her rejimde, ama her rejimde. Bu rejimde ben emniyet subabı göremiyorum onun için. Sana dedim ki ya bu, sen bir söyleşi yapalım dedin geçen gün. Ben dedim ki ya ben ne söyleyeceğim? Anlamıyorum demekten başka bir seçeneğim yok benim. Hakikaten anlamıyorum ben bu rejimi. Yani bir rejimin iyi veya kötü devam edebilmesi için en azından bir tane emniyet subabının olması lazım. Bu rejimde yok. Nasıl devam edecek bu rejim? Hadi ben de sana mülakatta soruyorum. Sen söyle.
edebilecek
var
mi?
Var mı bu rejimin bir emniyet subabı?
Bu soruyu
fazla istimi atacak.
Bu soruyu soranların sayısı gitgide arttı ve bu soruyu soranların hemen hemen hepsinin muazzam bir kararsız kitlesi oluşturduğu anlaşılıyor. Şimdi Konda'ya baktığımızda ortaya çıkan manzarada muhalefet içerisinde önemli bir artış yok. Özellikle bu muhalefet derken CHP'yi kastediyoruz. Metropol'ün son yaptığı araştırmada CHP oylarının düşmekte olduğu bile tespiti var. Şimdi hani şeye bağlıyorum, buradan bir çıkış yolu var mı vesaire. Bu muazzam kararsızlığı sen neye bağlıyorsun, şu anki kararsızlığı? Umutsuzluk mu bu artık? Bırakalım, koy verelim gitsin. Nasıl olsa bizim herhangi bir gücümüz, etkimiz yok. Seçtiğimiz muhalefette, mecliste muhalefetçilik oynuyor nasıl olsa. Bakalım göreceğiz. La yani Allah kerim mi diyor artık bu kitle?
Nereye bağlıyorsun dedin? Biraz fazla klasik olmaya başladı benim söylemimde ama CHP'nin lagarlığına bağlıyorum.
Daha önce de söylemiştim bunu.
CHP'nin HDP ile temas kurup, çünkü tek gerçek muhalefet partisi HDP, HDP ile temas kurmasından korkmasına bağlıyorum. Ha, CHP'nin içinde bir takım son derece aklı başında, vicdanı hür insanlar var. Ama CHP'nin bütünü öyle değil. Ödü kopuyor CHP'nin HDP deyince. Pırr kaçıyor.
Evet.
Birader böyle %15, en azından %15 kararsız ne demek yahu? Bunlar demek istiyorlar ki kararsızlık oyuyla ben bu milliyetçi
mukaddesatçı
milliyetçi hükümete oy vermem. Fakat CHP'ye de güvenemiyorum. O da muhalefet partisi bir şey olabilecek, hükümetin başına geçebilecek nitelikte görmüyorum diyor. Bu çok kötü bu.
Bu bir donuk.
Bu kutuplaşmadan evet. Da kötü bu.
Evet.
Çünkü insanları hüzne, insanları umutsuzluğa sevk ediyor. Her karar ne kadar yanlış olursa olsun rahatlatıcıdır. Karar alamayan insan berbat bir durumdadır.
Doğru. Peki dış politikaya gelelim. Toz duman karıştı, yani gürültü patırtı, işte Azerbaycan'ın yanındayız, kardeş ülke vesaire dendi, söylendi. Dünya kadar sözde tartışma yaşandı Türkiye medyasında. Sonunda ateşkes ilan edildi, Rusya duruma el koydu, masaya tokadı attı ve Ermenistan'la Azerbaycan'ı bir araya getirdi.
Ben biz de yırtınıyorduk masada olacağız dedi. Diye.
Ve sonunda bu sabah itibariyle öyle anlıyoruz ki bizim daha önce öngördüğümüz ahvalde de yazdığımız gibi Lavrov planı dediğimiz plan yavaş yavaş uygulamaya konacak. Rusya şu anda yani biz bölgeye oraya şey yapalım, barış koruyucu bir güç gönderelim. Aynı zamanda Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bölgeyi bir şekilde de temizleyelim. Orayı kapatalım ama Ermenistan'ın işgal ettiği diğer bölgeleri Azerbaycan'a verelim mealinde bir dizi adımı uygulamaya koyacak. Ne oldu peki? Türkiye ne kazandı bu süreçten? Ne kazanmış oldu bugün itibariyle?
Sana şöyle bir cevap vereyim. Suriye'de ne kazandıysa, Libya'da ne kazandıysa, Karabağ'da da onu kazandı. Yani şimdi seninle bir yemek içecek masasında konuşuyor olsaydık ne kazandığını vücut dilimle de gösterirdim ama şimdi efendi gibi bir mülakat yapıyoruz. Ne kazandığını söyleyeyim mi? Suriye'de efendime söyleyeyim, Libya'da, Dağlık Karabağ'da. Kim varsa bölgede düşmanlığını kazandı. Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Libya'nın %80'i, Fas, Suudi Arabistan.
Evet.
Bütün bunların düşmanlığını kazandı ve enteresandır, çok enteresandır. Geçen gün Nişanyan da yazıyordu. O delidir fakat dahidir. Hem deli hem dahi. onun cümlesini kullanacağım. Türkiye 100 yıldır, Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır hem İsrail'i hem Arapları birleştirerek kendisine düşman etmeyi ilk defa başardı. Bu çok evet. Önemli.
Bu yeni bir durumu ifade ediyor tabii.
İsrail ve Araplar Türkiye'ye karşı ilk defa birleşti.
Şimdi öyle anlaşılıyor ki pek Türkiye medyasına otosansür ve sansür nedeniyle yansımıyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Shoigu bizzat muadili muhatabı Hulusi Akar'a bu cihatçıları buradan derhal çekin. Bunları görmek istemiyoruz orada demiş. Bu yani içeriden yansıyan bilgiler. Dün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir soru üzerine Türkiye bizim öyle stratejik ortağımız falan değil. Yani sadece bizim bir ortaktır. Yani alışveriş aldım verdim yaptığımız bir ortaktır deyip pozisyonu bir daha netleştirdi, hatırlatmış oldu aslında. Bu da aslında şunu mu söylüyor bize? Yani Kafkasya'da bir hamlede bulunuldu ama orada da Rusya'nın pozisyonunu bir kez daha tazeleme imkanı sağlandı Türkiye ile ilgili olarak. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk, bir meslektaşımla aramızda şakalaştık, şöyle dedi. Bu Navtex ilanları öyle bir hale aldı ki yakında aynen Türkiye'nin Interpol üzerinden Dağtaş'a, çaya çorbaya kırmızı bülten ilan etmesi sonunda Interpol artık bunları hiç ciddiye almamaya, çöpe atmaya nasıl başladıysa yakında dedi o merkezi Madrid'de bulunan Uluslararası Denizcilik Kuruluşu Navtex ilanının da geçersiz, artık Navtex ilanı diye bir şey yoktur diye bir kararla bağlanabilir dedi.
Ya geçen kulak misafir oldum yan masaya. Navtex'le diye dalga geçiyordum. Yani halkı böyle dalga geçirecek şeyler yapmak bir devleti ne kadar zayıflatıyor.
Evet. Peki böyle noktalayalım.
Bir zamanlarda NOTAM'lar vardı. Hatırlıyorsan.
Evet. Evet.
NOTAM, Notice to Airmen, havacılara nota, bu da denizcilere nota. Tövbe yarabbim.
Evet.
Yayınla. Neyse.
Burada noktalayalım Baskın. Tekrar geri döneceğiz tabii çünkü pazar günü Kıbrıs'ta seçimlerin, Kuzey Kıbrıs'ta ikinci turu var. Onu da değerlendireceğiz. Tabii bu aradan... Perşembe bugün seninle konuşmamız 15 Ekim. Perşembe ile pazar arasında peki Doğu Akdeniz'de neler olacağı da belli değil. Cuma günü de Avrupa Birliği'nin hükümet başkanları toplantısı var. Üst üste geliyor her şey. Dış politikada epey konuşacak ve değerlendirecek husus olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler bu sohbet için.
Hayırlı.
Profesör Baskın Orhan'la konuştuk. Durumu değerlendirdik. Bir ufuk turu yaptık. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.